Ayrım 9.
Büyük ve yüce şeylerle kıyasladığımız zaman bu huzuru, bu rahat sessizliği, bu hoşnutluğu pek küçümsemeyelim. Ve ilkel bir çağ dönüşü dile getirelim. Kır hayatına, çiftçiliğe ve çobanlığa ait unsurlar, arzunun ürpermelerinden yorularak dinlenmek için sığınabilecek bir yer arayan insanın şiiri burada yeniden canlanmıştır. Nesiller boyunca da hep tekrar tekrar canlanacaktır. Heyecanlardan ve aşırı uyarımlardan sonra bir dinlenme anı olarak gelecek, sonra tekrar kaybolacaktır. Gayretlerden, çabalardan önce ya da sonra gelen bir dinlenme veya kendi içine dönme ve düşünmedir bu. Durmadan çarpan kalbin huzura kavuştuğu andır. Bazı insanlar güç ve kuvvet yaratırlar, bazıları ise huzur verirler. Dickens, şiir gibi eserleriyle dünyayı bir an için huzura kavuşturmuştur. Bugün hayata yeniden gürültü patırtı bir hal almıştır. Makineler homurdanıp durmaktadır. Zaman hızlı adımlarla ilerlemektedir. Ne var ki şiir de ölümsüzdür. Çünkü yaşama sevincini dile getirmektedir. Fırtınalardan sonra bulutların dağılıp gittiği masmavi bir gökyüzü gibi ruhun çeşitli bunalımlarından ve sarsıntılarından sonra gelen hayatın ebedi huzuru gibi tekrar tekrar çıkmaktadır karşımıza. Dickens da aynı şekilde insanlar neşelenme ihtiyacını duydukları zaman ve tutkularının acı veren çatışmalarından yorgun düşerek en alelade şeylerde bile şiirin esrarlı musikisini duymak istedikleri zaman hep tekrar tekrar hatırlanacaklardır. Bölüm 3. Dostoyevski. Giriş. Dostoyevski'yi hakkını verecek şekilde anlatmak, iç hayatımız bakımından taşıdığı büyük önemi tam olarak dile getirmeye çalışmak güç ve cüretli bir iştir. Kişiliğinin zenginliği ve güçlülüğü onu gerektirdiği şekilde değerlendirmemize imkan vermemektedir. İnsan ilk bakışta sınırlı bir eserin, bir yazarın karşısında bulunduğunu sanmakta ama ucu bucağı olmayan bir dünya ile karşılaşmaktadır. Hareketli yıldızlardan meydana gelmiş ve bütün bu yıldızların acayip ahengiyle çınlayan bu sonsuz dünya karşısında cesaretimiz kırılmaktadır. Bu dünyaya hiçbir zaman tam olarak girmemiz mümkün değildir. O bize yalnızca şunları verebilmektedir. Çok uzaktan sezdiğimiz sihirli bir kuvvet, bulutlarla kaplı bir sonsuzluk içerisinden kayıp giden bir düşünce, aşina olduğumuz bir gökyüzünü seyredermiş gibi seyretmemize de hiçbir zaman imkan olmayan bu sonsuzluktan bize kadar ulaşan yabancı bir mesaj. Onu ta içimizde duyamadığımız, kendi içimizde yeniden yaşayamadığımız takdirde Dostoyevski bizim için hiçbir şey ifade etmez. Sempati duyarak anlama gücümüzü önce kendi benliğimizin derinliklerinde denemeli, böylece kuvvetlendirmeli, canlandırmalıyız. Dostoyevski'nin ilk bakışı bize acayip görünmekle beraber daha sonra olağanüstü bir şekilde gerçek olduğunu fark ettiğimiz insanlığı ile aramızdaki bağın ne olduğunu keşfedebilmek için kendi varlığımızın ta derinlerine kadar inmemiz gerekecektir. Orada kendi benliğimizin en derin katlarında değişmeyen ebedi bir dünya içerisinde kökleri eşeleye eşeleye Dostoyevski ile aramızdaki bağı keşfetmeyi umut edebiliriz. Tıpkı kendi ülkesinin bozkırları gibi yolu izi belli olmayan ve bizim dünyamızdan bu derece farklı olan şu Rus manzarası ilk bakışta insana ne kadar yabancı gelmektedir. Dikkatimizi çeken ince, zarif hiçbir şey yoktur ortada. Gürültüsüz, patırtısız bir yerde bir saatçik olsun başımızı dinleme imkanını nadiren buluruz. Şimşeklerle yüklü duyguların mistik alıcı karanlığı zaman zaman yerini soğuk ve çoğu zaman buz gibi bir düşünce berraklığına bırakmaktadır. Gökyüzünde bizi ısıtan güneş yerine kıpkızıl bir kum durmaktadır. Dostoyevski'nin evrenine girerken tufandan önceki zamanlara ait bir manzara ile mistik, ilkel, el değmemiş bir dünya ile karşılaşırız. Her zaman var ola gelen asli kuvvetlerin bize doğru geldiğini, yaklaştığını hissederek tatlı bir sıkıntıyla sıkışır yüreğimiz. Az sonra duyduğumuz hayranlık ve inançla olduğumuz yerde kalmak isteriz. Ama bütün bu heyecanımıza rağmen burada ebediyen kalamayacağımızı içgüdülerimizle hissederiz. Daha sınırlı olmakla beraber daha yumuşak ve daha sevimli olan kendi dünyamıza dönmek zorunda olduğumuzu anlarız. Bu tunç renkli manzaranın bizim gözlerimizin ufkunu aşacak kadar geniş olduğunu utançla fark ederiz. Bazen buz gibi bazen de yakıcı olan bu hava bize çok sert gelmekle ve soluğumuzu kesmektedir. Korkunç derecede tozlu, topraklı ve son derece acı olan bu manzaranın üzerinde pırıl pırıl ve sonsuz iyiliklerle dolu bir gökyüzü yükselmiş olmasaydı, ruhumuz insana dehşet veren bu ihtişamı seyretmeye dayanamayıp kaçardı. Aslında bizimkinin tıpkısı olan bir gökyüzüdür bu. Ama bu derece soğuk, bu derece buzlu bir hava içerisinde kubbesi bizim ılıman bölgemize doğru değil de sonsuza doğru açılmaktadır. Bu dünyadaki sonsuz yüzünden çıkan o sonsuz avuntuyu keşfedebilmek için gözlerimizi bu manzaradan gökyüzüne doğru kaldırmak gerekir. Böylece sıkıntılar içerisinde büyüklüğü, karanlıklar içerisinde Tanrı'yı sezmemiz mümkün olur. Kendimizi bu şekilde Dostoyevski'nin eserini tam olarak anlayabilecek bir düzeye yükselttiğimiz zaman ona karşı duyduğumuz saygı ateşli bir sevgi, bir tutku halini alacaktır. Ne var ki bu Rus'ta evrensel olarak insani olan, tam anlamıyla kardeşçi olan unsurları anlayabilmek için en derin tabakalara inmek zorundayız. Bu koca devin kalbinin en derin köşelerine girebilmek için ne uzun bir iniş yapmamız ne labirentler aşmamız gerekecektir. Bu güçlü, bu büyük, bu korkunç ve bizden bu kadar uzak olan bu eşsiz dünya sonsuz derinliğine inmeye çalıştığımız ölçüde bizim için gittikçe daha esrarlı bir hal almaktadır. Her yerde bir esrar perdesi arkasında gizlenmektedir. Kahramanlarından her biri bir kuyunun derinliklerine inercesine bizi insanlığın şeytani uçurumlarına doğru götürmekte, düşüncesinin en ufak bir kanat çırpması ise Tanrı'nın yüzünü dokunup geçmektedir. Eserini incelerken karşımıza çıkan duvarlardan her birinin arkasında, önümüze gelmiş olduğu perdelerin her kıvrımında ve kahramanlarından her birinin dış görünüşü altında ebedi bir gece ve ebedi bir ışık hüküm sürmektedir. Çünkü kaderi ve hayattaki görevi çözülmez bir şekilde varlığın bütün sınırlarına bağlıdır. Dostoyevski'nin dünyası ölümle çılgınlık, rüya ile pırıl pırıl bir gerçek arasında gelip geçmektedir. Kendi benliğinin problemi her zaman insanlığın çözülmez bir problemine dokunmakta, aydınlattığı en ufak bir köşe sonsuzluğu yansıtmaktadır. İnsan olarak, yazar olarak, bir Rus, bir politikacı ve gelecekten haber veren bir kimse olarak bizde bütün varlığı ile ebedilik duygusunu uyandırmaktadır. Hiçbir yol ona erişemez, hiçbir araştırma kalbinin derin uçurumlarında olup bitenleri keşfetmemize imkan veremez. Ona ancak hayranlık duygusu ile yaklaşabiliriz. Alçak gönüllülükle insanlığın sınırları karşısında duyduğu saygı ve sevginin yüceliğine erişememiş olmanın verdiği utançla. Dostoyevski'nin kendisi de onu anlamamızı, ona yaklaşmamızı kolaylaştıracak en ufak bir gayret göstermez. Oysa çağdaşlarımız arasında yer alan öteki büyük adamlar kendilerini anlayabilmemiz için bize yardımcı olmak istemişlerdir. Wagner eserlerine polemik yazılar ve savunmalarla birlikte açıklayıcı bir program koymuştur. Tolstoy günlük hayatının kapılarını ardına kadar açmış, merak duyan, tecessüs gösteren herkesi karşılamaya, her soruya yanıt vermeye çalışmıştır. Dostoyevski ise ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini yalnızca eserlerinde dile getirmiştir. Tasarılarını yaratıcılığın ateşi içerisinde eritmiştir. Hayatı boyunca sessiz sedasız, vahşi bir insan olarak yaşamıştır. Elimizde yalnızca hayatının dış görünüşleriyle ilgili bilgiler vardır. Yalnızca gençliğinde birkaç dost edinebilmiştir. Olgunluk çağı boyunca tek başına yaşamıştır. Bütün insanlık için duyduğu sevgiden bir pay ayırarak birine bağlanmak, kendini birine hasretmek istememiş gibidir. Yaşamaktan duyduğu acıyı, işkenceler içerisinde kıvranan bedeninin ısraflarını dile getiren mektupları, bütün sızlanmalarına ve umutsuz çığlıklarına rağmen sırlarını açığa vurmamaktadır. Hayatının uzun yılları bütün gençlik çağı karanlıklarla örtülüdür. Babalarımızın zamanından daha uzak olmayan bir çağda yaşamış olan bu büyük adam, bugün bize sanki çok uzak bir geçmişe ait kavrayamayacağımız, anlayamayacağımız bir efsane kahramanı, bir aziz, kutsal bir kişi olarak görünmektedir. Gerçekle sezginin ya da ön sezinin karışımından meydana gelen ve Homeros, Dante, Shakespeare gibi büyük adamların hayatını gölgelendiren o alacakaranlık, Dostoyevski'nin çizgilerini de aynı şekilde silikleştirmektedir. Dostoyevski'nin kaderinin nasıl bir seyir izlediğini görebilmek için belgeleri inceleyerek Dostoyevski'nin kendisini incelemek ve sevmek gerekir. Demek ki bu uçsuz bucaksız labirentin en derin noktasına kadar el yordamı ile yalnız başımıza rehbersiz olarak inmeli, bizi aydınlığa çıkaracak olan ipucunu ruhunda iç içe girmiş tutkularında aramaya çalışmalıyız. Dostoyevski'nin derinliğine daldığımız ölçüde kendi duyularımızı da keskinleştirmiş, derinleştirmiş oluruz. Kendi içimizde gerçekten ve evrensel olarak insani olan şeylere ulaştığımız zaman onun yanında yer alacağız demektir. Kendini ta derinden tanımayı başarabilmiş olan bir insan, bütün insanlığın aşırı sınırlarına kadar varmış olan Dostoyevski'yi de iyice tanıyabilecektir. Dostoyevski'nin eseri içerisinde kendimize yol açarken tutku hayatının araflarından, kötülüklerin cehenneminden ve insan ıstırabının bütün derecelerinden geçeriz. İnsanın ıstırabı, insanlığın ıstırabı, sanatkarın ıstırabı ve son olarak da hepsinden daha korkunç olan Tanrı susuzluğunun verdiği azap. Geçtiğimiz yol karanlık içerisindedir. Bu karanlıklarda yolumuzu kaybetmememiz ancak tutkunun içimizi aydınlatan ışığı ve gerçeği bulma irademizin rehberliği sayesinde mümkün olmaktadır. Dostoyevski'nin benliğine yaklaşmadan önce kendi benliğimizin uçurumunu keşfetmeliyiz. O bize hiçbir ipucu vermemektedir. Bizi ona doğru yalnızca kendi yaşantılarımız, kendi tecrübelerimiz götürecektir. Böylece bütün varlığı ile, ruhu ile olduğu kadar bedeni ile de sanatkar olan bu insanı ancak şu üç şey sayesinde tanımamız mümkün olacaktır. Yüzünün özellikleri, kaderi ve eseri. Yüzü. Dostoyevski'nin yüzü bir köylününkini andırmaktadır. Çökmüş ve adeta kirli sarı bir renk almış olan solgun yanakları, uzun yılların verdiği acılarla kırışmış buruşmuştur. Derisi kuru bir toprak gibi çatlak çatlaktır ve renksizdir. 20 yıl boyunca çektiği hastalık yüzünden bir damla kan bırakmamıştır. İki yanda sivri bir kaya gibi çıkıntılı, İslavlara has elmacık kemikleri sımsıkı kapanmış bir ağzı daha belirgin hale getirmektedir. Sivri çenesi ile çalı gibi bir sakalla kaplıdır. Toprak, kaya ve orman. İlkel ve içler acısı bir manzara. İşte Dostoyevski'nin yüzü. Bir köylünün, hatta bir fukaranın, bir dilencinin yüzünü andıran bu yüzde her şey karanlıktır ve güzellikten eser yoktur. Her şey toprağı hatırlatır bize. Yavan, donuk ve renksiz toprağı. Tıpkı taşlık bir zemin üzerindeki Rus bozkırlarını andıran bir manzara gibi. Çökük gözleri bile bu balçık toprağı aydınlatmayı başaramamaktadır. Çünkü bu gözlerde tutuşan alev bizi aydınlatmak ve gözlerimizi kamaştırmak için dışarıya doğru fışkıracak yerde içeriye doğru çevrilmiştir ve keskin bakışları kendi kanını tutuşturmaktadır. Göz kapakları iner inmez ölüm hakim olur bu yüze. Silik çizgileri belirleyen bu sinir gerginliğinin yerini büyük bir uyuşukluk, gevşeklik alır. Bu yüzün karşısındaki ilk duygumuz geri çekilmektir. Tıpkı eserin karşısında duyduğumuz ilk duygu gibi. Ama çok geçmeden büyük bir hayranlık duyarız sağ içimizde. Yavaş yavaş başlayan, az sonra tutku halini alan ve gittikçe artan coşkun bir hayranlık. Yüzünde şehvetle, insani bayağılıklarla ilgili her ne varsa içimizi ürperttiği kadar kalbimizde yüce duygular da uyandırmaktadır. Işığa çıkarmaktadır. Muhteşem ve çıkık bir alın, bembeyaz bir kubbe gibi bu daracık yüzün üzerinde yükselmektedir. Bir sanatkar elinden çıkmış kadar biçimli olan bu parlak zeka kubbesi, gölgeler ve karanlıklar arasından sıyrılıp çıkmaktadır. Yumuşak bir kil andıran etin ve yanaklarındaki karma karışık çalı yığınının üzerinde yükselen sağlam bir mermer kütle gibi. Bütün ışık yüzünün üst kısmında toplanmıştır. Resmine baktığımız zaman yalnızca bu geniş ve güçlü muhteşem alnı görürüz. Yaşlılık, hastalık ve keder yüzün geri kısmında kalmıştır. Ve alnın parlaklığı, genişliği de o ölçüde artmış gibidir. Gök kubbesi gibi yüksek ve sağlam olan bu alın, o düşkün bedene hakim olmakta, güçsüz ve sefil bedeni manevi bir ışıkla aydınlatmaktadır. Bu güçlü zeka tapınağını en parlak haliyle Dostoyevski'yi ölüm yatağında gösteren resimde de görmek mümkündür. Sönüp gitmiş olan gözleri kapanmış, solgun elleriyle sımsıkı haça yapışmış, kürek mahkumluğu sırasında bir köylünün ona vermiş olduğu o küçücük tahta haça. Bu resimde bir gece manzarasını aydınlatan günün ilk ışıkları gibi o parlak alın bütün ihtişamı içerisinde uyuyan cansız yüzü aydınlatmaktadır. Dostoyevski'nin bütün eseriyle bize göndermiş olduğu mesajı da bu resimde buluyoruz. Ruhu ve inancı onu yavan ve bayağı bir beden halinde kurtarabilmiştir. Dostoyevski'nin asıl büyüklüğü ruhunun derinliklerindedir. Yüzü hiçbir zaman ölüm yatağındaki kadar anlamlı olmamıştır. Hayatının trajedisi. Dostoyevski bizde önce hep korku uyandırmaktadır. İkinci olarak da bir büyüklük, yücelik duygusu, yüzünün kabalığı ve sefilliği kaderine de damgasını vurmuş gibidir. Zalim ve sefil bir kaderdir bu. İnsan acıdan çılgına dönmüş biriyle karşı karşıya olduğunu sanır ilk bakışta. 60 yıl boyunca çeşitli ıstıraplar bu güçsüz bedene acı çektirmiştir. Yoksulluk bir törpü gibi gençliğinin ve yaşlılığının bütün tatlılığını ve yumuşaklığını silip götürmüştür. Bedeni acılar organlarına rahat vermemiştir. Çektiği sıkıntılar iliğine, kemiğine işlemiştir. Sinirleri ateşte kızdırılmış teller gibi organlarının içerisinde hiç durmadan kasılıp büzülmüş ve şehvetin öven derisi tutkusunu kamçılamaktan hiçbir zaman geri kalmamıştır. Her çeşit acıyı tatmış, her türlü işkenceyi çekmiştir. İlk bakışta bu kadar çılgın, bu kadar zalim, körü körüne bir düşmanlığın eseriymiş gibi gelir insana. Kaderin onu bu şekilde yoğurduğunu, çünkü ebedi bir şey yaratmak istediğini ve sırf ona layık olabilmek için bu şekilde aşırı davrandığını anlayabilmek için bu kaderi bütünüyle göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü Dostoyevski'de her şey aşırıdır, her şey ölçüsüzdür. 19. yüzyılın öteki yazarlarının çizdiği yoldan gitmeyi hiçbir zaman düşünmemiştir. Her yerde kuvvetini herkesten daha güçlü olan bir insanın üzerinde denemeye kalkan kaderin gizli sevincini hissedilir. Eski ahitte rastladığımız türden bir kaderdir bu. Kahramanlara yaraşan bir kaderdir. Modern çağıyla burjuva çağı arasında olan hiçbir yanı yoktur. Yakup peygamber gibi Dostoyevski de melekle hiç durmadan savaşır. Tanrı'ya hiç durmadan isyan eder. Ama öte yandan Eyüp gibi kendini Tanrı'nın önünde alabildiğine küçültür, alçaltır. Hiçbir zaman kesinliğe ulaşamaz. Tembellik onun harcı değildir. Kendisini sevdiği için cezalandıran Tanrı'nın elini her zaman üzerinde hisseder. Mutluluk içerisinde bir an olsun gevşemesine, dinlenmesine imkan yoktur. Çünkü yolu sonsuzluğa doğru uzanmaktadır. Kaderine yön veren esrarlı kuvvetin hiçbir zaman onun için yatışmış gibi görünmesi ve ona hayatın normal yollarında yürüme imkanı vermesi, korkunç yumruğunu yeniden indirmek ve ona acı veren dikenlerin çalılıkların içerisinde yeniden itmek içindir. Yükseklere çıkartması, tekrar daha bir uçuruma yuvarlanmak, ona coşkunluğun ve umutsuzluğun sonsuzluğunu tattırmak içindir. Başkaları rahat ve gevşek bir şekilde kendilerini şehvetin hazlarına bırakırken, kaderi onu umudun zirvelerine tırmanmak zorunda bırakmıştır. Başkaları sadece acı çekerken, kaderi ona en derin ıstırapların uçurumuna itmiştir. Tıpkı Eyüp gibi tam bir güvenliğe ulaştığını sandığı anda yıkılmış, çökmüştür. Karısını ve çocuğunu kaybetmiş, hastalıklara yakalanmış, ezilmiş, hor görünmüştür. Ve bütün bunlar sanki Tanrı ile mücadele etmekten vazgeçmemesi, gittikçe daha çok isyana kapılması, hiçbir zaman umudunu kaybetmemesi için olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz şu kayıtsızlık çağında, Dostoyevski son derece büyük bir ıstırabın ve sevincin günümüz dünyasında hala var olabileceğini gösteren bir örnek gibidir. Öyle görünüyor ki Dostoyevski kendisine hükmeden bu güçlü iradeyi belirsiz bir şekilde hissedebilmiştir. Hiçbir zaman kaderine baş kaldırmamıştır. Hiçbir zaman kaderine yumruk sallamamıştır. Hasta bedeni nöbetler içerisinde kıvranıp durmuş, bazen mektuplarından bir kan dalgası fışkırırcasına boğuk bir çığlık yükselmiş. Ama ruhuyla, inancıyla her zaman isyana galebe çıkmıştır. Dostoyevski gibi bir mistik, kendisini eziyet eden bu elin kutsal olduğunu keşfetmiştir. Kaderin acı ama verimli anlamını sezmiştir. Duyduğu acı ıstırabı sevmek, ıstıraptan zevk duymak halini almıştır. Çektiği işkencelerin bilinçli alevi bütün çağını, bütün dünyasını kaplamıştır. Hayat onu 3 kere yükseltmiş ama her üçünde de tekrar yere yıkılmıştır. Daha gençken onu şan ve üne boğmuştur. İlk kitabı ile kendisine bu ün sağlanmıştır. Ne var ki o, apansız, pençe gibi sırtına yapışmakta gecikmemiş ve onu belirsiz bir uçuruma hapishaneye, kategoriyaya, Sibirya'ya sürüklemiştir. Bu uçurumdan eskisinden daha kuvvetli, daha cesur bir şekilde çıkmayı başarabilmiştir. Ölüler evinde hatıralar bütün Rusya'nın başını döndürecek kadar ilgi uyandırmıştır. Çar bile bu kitabı okurken gözyaşlarını tutamamış, Rus gençliği ona hayran olmuştur. Bir dergi çıkarmaya başlamıştır. Bu dergiden bütün millete seslenmektedir. İlk romanlarını yazmıştır. Ama tam bu sıralarda maddi durumu iyice bozulmuştur. Borçlar, kaygılar onu ülkesini terk etmek zorunda bırakmış, hastalık bedenine iyice yerleşmiştir. Bir göçebe gibi Avrupa'da dolaşıp durmaktadır. Vatanı onu unutmuştur. Ama o, 3. defa olmak üzere yıllarca çalıştıktan ve çeşitli sıkıntılara katlandıktan sonra korkunç bir sefaletin çamurundan yeniden çekip çıkarmıştır kendini. Puşkin'i anma törenindeki konuşması onu ülkesinin en büyük yazarı, neredeyse peygamberi haline getirmiştir. Sarsılmaz bir üne kavuşmuştur artık. Ne var ki kaderin penceresinden tam bu sırada yapışmıştır yakasına. Bütün milleti öfkeden çılgına dönmüş bir halde çaresiz bir hiddetle köpürerek tabutun etrafında toplanmıştır. Kadir'in artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Acımasız ama ne yaptığını bilen gizli bir irade, ruhunun ve zekasını verebileceği her türlü meyveyi toplamış, cansız kabuğu ise küçümseyerek bir yan atıvermiştir. Derin bir anlam taşıyan bu zalimlik, Dostoyevski'nin hayatını bir sanat eseri, hayat hikayesini ise bir trajedi haline getirmiştir. Olağanüstü bir sembolizmle eseri de kendi kaderinin ayırt edici şeklini almıştır. Eseri ile hayatı arasında yorumlayamayacağımız eserli benzerlikler, mistik ilişkiler vardır. Hayatı olağanüstü bir şekilde yansıtmaktadır eserlerinde. Dostoyevski'nin hayatının başlangıcı bile bir semboldür. Dostoyevski, fakir halkın ücretsiz olarak tedavi edildiği bir hastanede dünyaya gelmiştir. Böylece gözlerini açtığı andan itibaren dünyadaki yeri belli olmuş gibidir. Toplumun dışında, ezilenlerin, hor görülenlerin arasında, toplumun tortusunu oluşturan tabakalarda, insan kaderinin sentezi olarak acı ile ölümün birleştiği noktada yer alacaktır. Bu damgayı hiçbir zaman silkinip atamamıştır üzerinden. Sefalet içerisinde geçen 56 yıl boyunca yoksulluk, hastalık ve sıkıntılar hiçbir zaman peşini bırakmamıştır. Babası, Schiller'in babası gibi bir askeri doktordur ve soylu bir aileden gelmektedir. Annesinin ailesi ise köylüdür. Böylece Rus hayatının iki kaynağı onda birleşmiş ve hayatını verimli, bereketli bir hale getirmiştir. Sıkı bir Ortodoks eğitimi onun maddi zevkleri düşkünlüğünü çok geçmeden coşkunluğa dönüştürmüştür. Hayatının ilk yıllarını Moskova Hastanesi'nde kardeşiyle birlikte oturduğu daracık bir yerde geçirmiştir. Çocukluğunu demeye dili varmıyor insanın. Çünkü çocukluk diye bir şey yoktur onun hayatında. Dostoyevski hiçbir zaman çocukluğundan söz etmemiştir. Susması hep utançtan veya başkasından acıma duygusu uyandırmaktan ürken bir gururdan ileri gelmektedir. Bazı şairler çocukluk hayatlarıyla ilgili neşeli anlardan, güzel hatıralardan, tatlı hüzünlerden söz ederler. Dostoyevski'nin hayat hikayesinde ise bu noktada büyük bir boşluk vardır. Bununla birlikte yaratmış olduğu çocuk tiplerine dikkatlice bakacak olursak çocukluğu hakkında bir fikir edinebiliriz. Kolye gibi vaktinden önce gelişmiştir. Hayal gücü bir samlar yaratacak kadar kuvvetli, titrek bir alevle bir şeyler yapmak, büyük bir adam olmak arzusu ile yanıp tutuşan, şiddetli ama çocukça bir bağnazlıkla kendi kendini aşmak ve bütün insanlık için acı çekmek isteyen bir çocuktu herhalde. Kalbi aşkla dolup taşan ama bu sırrını açığa vurmaktan histerik bir korku duyan küçük Natoşka Nezmanova'ya benziyordu. Ve belki de ailesinin sefaletinden ve içler acısı yoksulluğundan o kadar utandığı halde kendi ailesinin fertlerini başkalarına karşı savunmaya her zaman hazır olan İlyushka'ya şu sarhoş babasının oğlu İlyushka'ya benziyordu. İlk gençlik karanlıklar içerisinden sıyrılıp çıkmaya başladığı sıralarda çocukluk çoktan silinip gitmişti. O da halinden hoşnut olmayan, terk edilmiş, bütün insanların ebedi sığınağı olan kitapların o renkli ama tehlikeli dünyasına sığındı. Günlerce, gecelerce erkek kardeşiyle birlikte çok sayıda kitap okudu. İnanılmayacak kadar çok. Daha o yaşta bir susuzluk, bir kanmazlık duyuyordu içinde. Her eğilim onda bir kusur halini alıyor ve kitapların o hayali dünyası onu gün günden daha çok gerçek dünyadan uzaklaştırıyordu. İnsanlık için duyduğu coşkun sevgiye rağmen hasta denecek kadar çekingen ve içine kapanıktı. Hem ateşli hem soğuk bir mizacı vardı. En tehlikeli şekliyle düşkündü yalnızlığa. Tutkulu karakteri onu kumar oynamaya sevk etmişti. Sefaletin bütün karanlık yollarından geçti ama hep tek başınaydı. Duyduğu zevkten nefret ediyor, mutluluk içerisindeyken bir suçluluk duygusuna kapılıyor. Hırsından hiç durmadan dudaklarını kemiriyordu. Para sıkıntısı, birkaç rubleye duyduğu ihtiyaç onu bir köle haline getirmişti. Tek bir dostu yoktu.